Ayrım 13, sayfa 107. MIT'in Yıldız'daki merkezinde daire müdürü Kemal Başar gecenin ilerleyen saatinde önündeki dosyadan başını kaldırarak Erol Dallı'ya baktı. Adam Alman Yahudisiymiş. Adı Gerd Kruger. Berlin Akademisi'nde resim öğretmeni. Evrakları sahte görünmüyor. 5 sene önce gelmişler. Karısı zaten Türk vatandaşı. O tarihten bu yana da etliye sütlüye karışmadan yaşamışlar. Hiçbir olaya karışmamışlar. Ve bugüne kadar da bir vukuatları yok. Evet efendim, diye mırıldandı Erol. Fakat ilginç bazı durumlar da var. Gerd Kruger, Türk vatandaşı olarak tebaa değiştirince Deniz Kaniti adını almış. Fakat bu ismi kullanmıyor. Adada herkes onu Isaac Kaniti diye tanıyor. Dosyayı ben de inceledim. Karısı da bir zamanlar İstanbul'da siyasi faaliyetlere bulaşmış. Üniversitede felsefe tahsil yaparken solcu görüşleri varmış ve talebe nümayişleri sırasında 2 defa polis tarafından gözaltına alınmış. 1980'de Berlin'e gitmiş. Sonrası bilinmiyor. Orada neler yaptığı hakkında bilgimiz yok. Adam çok nadir olarak dışarı çıkarmış. Adada yaptığımız soruşturmalara göre o da sırf resim yapmak için. Hiç çalışmadan yaşamaları oldukça manidar. Tabii en önemli durum da kadının bugünkü yaklaşımı ve bana yaptığı teklif. Müdür onaylarcasına başını salladı. Ama Sergei Dunayev hakkında sana hiçbir açıklama yapmamış. Aralarındaki ilişki hakkında henüz bir bilgimiz yok. Bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Ancak o zaman durum biraz daha aydınlanacaktır. Rus onlardan ne istiyor olabilir? Yarın kadınla konuştuğumda belki ağzından yeni bilgiler alabilirim. Ama kanımca bu işin kökleri daha eskilere dayanıyor olmalı. Yani Türkiye'ye gelmeden önceki tarihlere. Belki bir tehdit altındalar. Nasıl bir tehdit? Şimdilik bir yorum yapamam efendim. Benimki sadece bir varsayım. Ama Leonora Caniti'nin Dunayev'den çekinip korktuğu kesin. Kemal Başar bir süre düşündü. Berlin'deki temsilcilerimize şu Gerd Kruger'i açıklamalar için acele bir talimat yollayalım. Belki bir ipucu yakalarız. Aklıma takılan bir nokta daha var efendim. Söyle. Thomas Higgins. Her şey birden onun İstanbul'a gelişiyle başladı. Üst konsolosluk görevlisi de Yıldız Parkı'ndaki o görüşmeden sonra büyük adaya gitti. Acaba bu ziyaretle İngiliz'in gelişi arasında bir münasebet olabilir mi diye düşünüyorum. Yoksa sadece bir rastlantı mı bu? Bilmiyorum diye mırıldandı müdür. Olabilir. Kemal Başar birbiri üstüne yaktı sigaralarından derin nefesler çekerken söylenmeye devam etti. Fakat ne tür bir münasebet? Ortada iki profesyonel ajan ve bir de kimliğini yeterince tanımadığımız şüpheli mutsevi var. Rus'un henüz aktif eleman olarak çalıştığını, FSB'ye mensup olduğunu biliyoruz. Keza Thomas Higgins'ın İngiliz istihbaratının en ünlü isimlerinden biriydi. Onu bütün gizli servisler tanır. Emekliye ayrıldığında işinin en uç noktalarına tırmanmıştı. Ayrıca emekli olması da pek fazla bir şey değiştirmez. Belki müşavir, danışman filan gibi kimliklerle elan görev yapıyor olabilir. Asıl ilginç olanı şu Musevi aile. Onlar hakkında çok az şey biliyoruz. Acaba Mossad adına çalışıyor olabilirler mi? Buraya gelişleri de dikkat çekici. Fakat efendim, benim aklımın almadığı da bu zaten. Aralarında bir bağ kuramıyorum. Ortada müşterek bir siyasi çıkar yok. Biz de bunu anlamaya çalışmalıyız. Bir dümenler dönüyor ama henüz bilemiyoruz. Müdür bey, biraz daha takviye güce ihtiyacım olacak sanırım. İlave personel mi istiyorsun? Dilediğin kişileri alabilirsin. Başka neye ihtiyacın var? Birkaç talip elemanıyla takviye edilirsem şimdilik bana yeter. Başka gereksinimler doğarsa onu da size iletirim efendim. Tamam Erol. Her akşam raporlarını geciktirmeden masamda görmek istiyorum. Emredersiniz müdür bey. Neslihan iş günü boyunca Selim diye tanıdığı Horace'dan telefon bekledi. Ama beklediği telefon akşam 5.30'a kadar gelmedi. Oradan sonra içine garip bir hüzün kaplamıştı. Selim'in aramayacağını sanıyordu. Önceleri belki benden hoşlanmadı diye düşündü. Delikanlının tipi olmayabilirdi. Ama öyleyse ilk akşam neden o kadar ısrar etmişti bir anlam veremiyordu. Belki de onun isteklerine cevap verecek biri olmadığımı anlamıştır diye hayıflandı. Fakat daha fazla ne yapabilirdi ki? Modern ve yaşıtları gibi davranmaya çalışmış, alışık olmadığı halde içki içmiş, sarmaş dolaş dans etmiş, hatta ayrılırken Selim'in yanağından öpmesine bile izin vermişti. İlk buluşmalarında daha ne yapabilirdi ki? 5.30'daki telefonun ondan geldiğini anlayınca az daha bir çığlık atacaktı sevincinden. O akşam dışarıda bir yemek yiyerek sinemaya gitmeyi teklif ediyordu Selim. Hiç tereddüt etmeden teklifini kabul etti. Naz yapıp isteği ertelemenin bir başka gece buluşalım demenin ne mantığı vardı? O da Selim'le beraber olmak istiyordu. Üstelik hayatı boyunca karşı cinsten birine karşı ilk defa böyle sıcak duygular içindeydi. Keşke imkanı olsa da bütün vaktini ona ayırabilseydi. Gün boyu kaybettiği neşesini birden yeniden kazandı. Mesainin son yarım saatini canlı, diri ve gülerek geçirdi. Sevime de bu gece yine geç geleceğini merak etmemesini bildirmek için telefon açtı. Evini paylaştı arkadaşı, sadece biraz endişelendi. Neslihan'ı severdi. Onu birden böyle kabak çiçeği gibi açılmasından korkuyordu. Gezip tozmak her genç kızın hakkıydı. Bunu anlayışla karşılayabilirdi. Ama safiyetinden, başına bir hal gelmesinden çekiniyordu. Hiç alışık olmadığı bir hayatın tam ortasına düşmek üzere olduğunu hiç düşündü. Yine de Neslihan kocaman bir kızdı. Telkin ve tavsiyelerle onu rahatsız etmek istemezdi. Sadece iyi eğlenceler ama dikkatli ol demek iletindi. Neslihan telefonu kapattığında bir an irkildi. Arkadaşın ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Hatta bir an aklına ters ve olumsuz fikirler bile düştü. Sevimli her çıkışımda aynı şeyleri tekrarlıyor diye düşündü. Yoksa kendisini kıskanıyor muydu? Ama bu çok anlamsız değil miydi? Onun bir yığın erkek arkadaşı vardı. İma etmek istediği şey neydi? Bekareti mi? Sevim'in artık bu devirde bekaret kavramına hiç değer vermediğini de biliyordu. O halde fazla kafasını yormadı. Günün geç saatinde yerine gelen neşesini Sevim'in anlamsız ikazlarıyla kaçırmak niyetinde değildi. Tam 6'ya 5 kala masasından kalktı. Dün geceki gibi makyajını tazelemek için iş yerinin tuvaletine gitti. Dün geceden beri artık çantasında makyaj malzemelerini taşıyordu. Ve bu hafta sonu kendisine daha da güzel gösterecek yeni malzemeler satın almaya kararlıydı. Thomas Higgins, konsolosluk binasının küçük kabul salonunda elinde tuttuğu çay fincanını önündeki sehpaya bırakırken, "Sanırım artık şu yardımcını çağırabilirsin," diye David'in yarı şaşkın yüzünü çevirdi. Onda biraz hayal kırıklığı yarattığının farkındaydı. Ama bunu fazla umursamıyordu. Gerçek dışı bir senaryo üzerine inşa ettiği uydurma kurgunun az da olsa gerçeklere uyan yanları vardı. Ve şimdi bunların üzerinde David'in uzun uzun düşüneceğini hiç sanmıyordu. David kurgulu bebek gibi yerinden fırladı. "Tabii efendim," diye mırıldandı. Salonda yalnız kaldığı sırada planını bir kere daha gözden geçirdi. Majestelerinin gizli servisini şahsi emelleri uğruna kullandığını pek tabidir ki farkındaydı. Ama artık servisin de kendisine yardımcı olması gerekirdi. En azından ömrünün en verimli yıllarını adadığı teşkilatından bu kadarını istemeye hakkı olduğuna inanıyordu. Velev ki isteği usulsüz ve yasalar aykırı da olsa. Az sonra kapı açıldı ve iki ajan içeriye girdiler. Higgins başını kaldırıp David'in yanındaki iri kıyım, yakışıklı ve şık giyimli Horace'a baktı. İlk gözleme delikanlının bir hariciye memuru olacak kadar kibar görünüşlü tavırlarıydı. Gizli servis elemanından ziyade bir kriket oyuncusuna benziyordu. El sıkıştılar. Horace saygılı fakat rahat ve kendine emin bir şekilde tam karşısındaki koltuğa oturdu. Higgins'ın gözü tutmuştu delikanlıyı. Yaşlı kurt hemen konuya girdi. Vasile Dunay'ı ve gözetleme ve devamlı kontrol altında tutma isteğinden sonra ona nasıl istediği konu hakkında açıklamalarda bulundu. Horace yakışıklı olduğu kadar zekiydi de. Kendisinden esinlenildiğini çok iyi anlamıştı. Zaten ilk emirleri daha önce David'ten almıştı. Neslihan hakkında edindiği bilgileri kısaca Higgins'a özetledi. Emekli efsane ajan aldığı bilgileri memnuniyetle dinledi. Bu delikanlı çok işine yarayabilirdi. Soğuk mavi gözlerinde memnuniyet ışıltıları parıldadı. Rumeli Caddesi üzerindeki küçük bir yerde hamburger yiyorlardı. Neslihan hayatından memnundu. Selim her zamanki gibi neşeli ve konuşkandı. Genç kız delikanlının garipsediği aksanına da alışmıştı artık. Bir ara iki masa arkada oturan bıyıklı adamın devamlı üzerlerine dikilen bakışlarından rahatsız oldu. Ama bunu da fazla umursamadı. Alışık olduğu bir şeydi bu. Nereye gitse erkekler onun nazarlarıyla rahatsız ederlerdi zaten. Fakat asıl şaştığı şey yanında bir erkek olmasına rağmen bunu nasıl devam ettikleriydi. Ne zaman gözleri o bıyıklı adama takılsa adam hemen bakışlarını kaçırıyordu. Neyse, hiç olmazsa bu kadar incelik gösterebiliyor diye geçirdi aklından. Daha cüretkar da olabilir, kaş göz hareketleri de yapabilirdi. Daha sonra Halaskar Gazi üzerindeki sinemalardan birine gittiler. Bilek kuyruğuna birlikte girdiler. Selim tam biletleri alırken Neslihan yanından o adamı gördü. O zaman biraz ürker gibi oldu. Bu bir rastlantı mıydı yoksa o adam peşlerinden mi gelmişti acaba? Bu kadarı da saygısızlık artık diye düşündü. Yanında bir erkek olduğunu görüyordu. Üstelik peşlerindeki adama cesaret vereceğin ufak bir jesti hatta bakışı bile olmamıştı. İlk defa rahatsız olduğunu ima edercesine kaşlarını çattı. Adamın suratına ters ters baktı. Adam da hemen bakışlarını kaçırdı. Dunayev 19.30'a doğru Rus konsolosluğundaki odasında masasının üzerlerini toplamaya başladı. Moskova'dan beklediği cevaplar halen eline ulaşmamıştı. Lanet olsun diye homurdandı. Belli ki FSB'deki nöbetçi memur önemli ve İYİ'deki kaydını iplememiş, arşive inip eski kayıtları arama külfetine kalkışmamıştı. Ne de olsa 20 yıllık Sovyet dönemine ait tozlu dosyalarla uğraşmak hiç de hoş değildi. Sinirden homurdandı ama beklemekten başka çaresi yoktu. Odasının ışıklarını söndürdü ve konsolosluğu terk etti. Kapının önündeki kulübede görevli polislerle selamlaştı. Galatasaray'a doğru yürümeye başladı. Dün gece konsolosluğa gelirken takip edilmişti. Evine dönerken de. Ama bu sabah evden çıktığında tüm dikkatiyle peşinde birilerinin olup olmadığını anlamaya çalıştıysa da becerememiş. Arkasında kimseyi görememişti. Çevresine ilgisiz görünmeye gayret ederek yoluna devam etti. Hava soğuktu. İnsanlar hızlı adımlarla koşuştururcasına yürüyorlardı. Cadde boyunca oyalanmaya ve vitrinlere bakınmaya başladı. Mümkün olduğunca arkasına dönüp bakmamaya çalışıyor. Peşinde birileri varsa onları tespite uğraştığı izlenimini vermemeye gayret gösteriyordu. Sık sık kaldırım değiştirip dükkanların önünde durdu. Bir kitapçının, Meksika yemekleri yapan bir restoranın, kadın iç çamaşırları satan bir mağazanın önünde durdu. Kaldırım değiştirirken sağını soluna bakınıyormuş, gelen giden araçları kontrol bahanesiyle arkasını da kolluyormuş gibi davranıyordu. Aksi gibi İstiklal Caddesi'nde araç trafiği yoktu. Sadece aralıklı geçen tramvay bir de girişine izin verilen resmi plakalı vasıtalar oluyordu. Galatasaray'a kadar kimseden şüphelenmedi. Yine de emin olmalıydı. Küçük sahne tiyatrosunun bulunduğu pasaja girdi. Nasıl olsa bol vakti vardı. Birkaç basamak olan merdivenleri indi. Hediyelik eşya ve gümüş mücevherler satan dükkanların önünde oyalandı. Bir ara üniversite öğrencisi kılıklı genç bir delikanlı yanındaki kızdan huylandı. Sanki kendisiyle ilgileniyorlarmış gibi gelmişti albaya. Biraz ağırdan aldı. Pasajın içindeki dükkanlar da oyalandı. Ama o çift bir daha dönüp bakmamışlardı Dunay'a. Rahatladı. Sonra ağır adımlarla yeniden caddeye, gecenin ayazındaki kalabalığa karıştı. İşte David Green'i o sırada gördü. Onu tanıyordu. Siyasi misyon temsilcilerinin görevleri gereği bir araya geldikleri çeşitli resepsiyonlarda, bazı davetlerde karşılaşmışlardı. Tanıştırılmışlar ve birkaç nezaket cümlesi de etmişlerdi. David Green karşı kaldırımdaydı ama bulunduğu yerden dikkatle pasajın kapısına bakıyordu ve kendisini görünce hemen bakışlarını kaçırmıştı. Albay bunun bir tesadüf olmadığına emindi ama anlamadığı husus niye peşine David Green gibi kendisi tarafından tanınan birinin takılmış olmasıydı. Konsolosluğun elinde bu işi yüklenecek başka memur mu yoktu? Belki bu akşam İngilizler benimle yeniden temasa geçecekler diye düşündü. Öyle ya, Thomas Higgins yaptığı teklife cevap bekliyordu. Bir şekilde kendisiyle yeniden ilişkiye geçmeleri gerekecekti. Tabii Dunay'a buna hazırlıklıydı. Onları biraz daha oyalayacaktı. En azından Moskova'dan beklediği raporları alıncaya kadar. Ondan sonra teklifi değerlendirebilirdi. Fakat yanıldığını çabuk anladı. David Green kendisine görmemiş gibi davranıyordu. Çapaçul görünümlü İngiliz, demode uzun paltosu içinde kayıtsız havalarda ilerlemeye devam ediyordu. Temas kurmak istese çoktan yanına gelirdi. Ağa caminin önüne kadar farklı kaldırımlardan yürüdüler. David biraz daha arkada kalmıştı. Tuna'ya bunun taktik gereği olduğunu anladı. Önemsemedi de. Hatta bundan memnun bile oldu. Onun asıl gereksinimi biraz zamandı. Ne kadar geç temas kursalar o kadar iyi olurdu. 20 sene bekleyen insanlar rahatlıkla birkaç gün daha bekleyebilirlerdi kuşkusuz. Evine gitmeden önce karnını doyurabilirdi. Borsa lokantasına girdi. Burada self servis uygulanıyordu. Tepsisine yiyeceklerini seçti. Bir üst kata çıkarak bulduğu boş masalardan birine yerleşti. David Green'in peşinden gelmeyeceğine emindi. Patates püreli et yemeğini yerken yine de gözleri bulunduğu kata çıkan merdivenlerdi. Ama keyfini kaçıran şey az ileride çaprazında kalan masada oturan adam oldu. Kendisiyle hiç ilgilenmiyor pozlardaydı ama o suratı bir yerlerden görmüş gibiydi albay. Onu anımsadığına emindi. Yaşlı general karısının derin mavi gözlerinin güzelliğine bakarak sordu. Onunla nerede buluşacaksın? Manastır yolunda, diye mırıldandı Leonora. Hangi manastır? Ayanikula mı? Hayır. Orada her zaman birileri olur. Dikkat çekmek istemiyorum. Ayavoray manastırı önüne gelmesini söyledim. Orman içinde ve tenhadır. Kimseciklerde olmaz. Vasili yüzünü ekşitti. Gelişmelerden hiç memnun değildi. Ve onların teşebbüsünü hala çılgınlık olarak değerlendiriyordu. Ayrıca öyle ıssız ve orman içinde kimliği meçhul biriyle buluşmasından da rahatsızdı. Onu bir kere daha uyarmak zorunda kaldı. Oraya gitmeni istemiyorum diye homurdandı. Çocuk gibi davranma Vasili. Başka çaremiz yok. Dün gece tartışıp bir karara vardık. İsteklerini kabul ettim. Şayet sen haklıysan etrafı daha fazla bulandırmadan planımızı uygulamalıyız. Leonora haklıydı ama yine de karısı için endişeleniyordu. İstemeye istemeye peki diye mırıldandı. Karısına son bir defa baktı. Lacivert palto, kalın kısa topuklu ayakkabılarını giymiş, başına da yaşlı kadınlar gibi eşarp bağlamıştı. Ama yine de çok güzel ve dikkat çekiciydi. Leonora onun yanağına bir öpücük kondurup sessizce odadan çıktı. O sabah hava güneşli sayılırdı. Zaman zaman bulutların arasına sıyrılan kış güneşi etrafı ısıtmayan fakat insanın içini rahatlatan ışınlarını saçıyordu. Leonları asfalttan ayrılıp çam ormanın içine daldı. Manastıra ulaşan dar patikaya saptı. Tüm çocukluğu ve genç kızlığı adada geçmişti. Yolları çok iyi bilirdi. Kısa bir süre sonra manastırın önüne geldiğinde Erol'un kendisini beklerken buldu. Yaklaşırken aklı kuşkuyla doluydu.